Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarda ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne program boyunca. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye bizleri aramanız, ulaşmanız mümkün. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Evet, adreslerimizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak verelim şimdi. Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü. İçinde bulunduğumuz hafta ise ağız ve diş sağlığı haftası olarak kutlanıyor. Bu nedenle diş hekimi Sayın Şule Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle gününüz kutlu olsun.
Çok teşekkürler.
Evet, şimdi meslek olarak diş hekimliğinden de söz edeceğiz. Ağız ve diş sağlığı haftasının amacından, bu hafta dolayısıyla yapılan etkinliklerden söz edeceğiz ama sağlıklı bir yaşam tabii ki ağız ve diş sağlığıyla başlar diyoruz. Hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görülebiliyor aslında, değil mi?
Evet, evet. Birçok hastalığın, sistemik hastalığın ilk belirtileri ağızda ortaya çıkıyor. Ve hekimler ilk ağızdan başlıyorlar muayene etmeye. O yüzden ağız sağlığı, ağız ve diş sağlığı çok önemli. Mesela diyabetin, birçok hastalığın ağızda gösterdiği belirtiler de var. Aslında ağızdaki diş eti rahatsızlıklarının ürettiği enzimlerden dolayı etkilenen, mesela bir diş eti hastalığımız varsa, en basit bir örnek vereyim. Bir şeker hastasıysak, bu şekerimizi düşürmek çok zor olacaktır. Bunları şeker hastaları yakından takip etmişlerdir. Çünkü bir enfeksiyon var. Yani diş etlerimizdeki enfeksiyon aslında avucumuzun içi kadar diye hep söylenir. Yani bu kadar büyük bir enfeksiyon o da bizim diyabetimizi de etkiliyor.
Evet.
Ve diyabetimizin miktarını, şeker düzeyimizi indiremiyoruz. Hı hı. O yüzden ağız diş sağlığı çok önemli.
Bunun için muayenelerin düzenli olarak yapılması ve koruyucu hekimlik devreye giriyor.
Evet,
sanıyorum
evet.
Burada değil mi?
Benim bugün ve bu hafta için en önemli olan farkındalığın artırılması ve koruyucu hekimlik çalışmalarının daha farkında olarak yapılması. Çünkü biz...
Nedir koruyucu hekimlik? Nasıl yapılır bunun farkındalık çalışmaları,
evet,
acaba?
Evet, koruyucu hekimlik bir hastalık oluşmadan bunun oluşma etkenlerinin, etiyolojik faktörlerinin ortadan kaldırılması. Hı hı. Mesela biz hepimiz dişimiz çürüyor, doktora gidiyoruz, dolgu yaptırıyoruz ama yine başka bir dişimiz çürüyor. Demek ki bu hastalık devam ediyor. Yani düzelen bir şey yok hayatımızda. Bir şeyleri değiştirmeliyiz ki bu çürük oluşmasın hayatımızda, devam etmesin bu hastalık.
Fırçalama alışkanlığı, yeme alışkanlığı nedir bu değiştirmemiz gerekenler?
Öncelikle kişi olarak bir doktora gittiğimizde yüksek risk faktörü olan kişiler var. Mesela çocuklar. Genç erişkinler, bazen erişkinler, sistemik bir hastalığımız var mı, yok mu? Çünkü bu tükürüğü de etkiliyor. Sistemik hastalıklarda kullandığımız ilaçlar tükürük miktarını, hı hı, azaltıyor. Ve bu da ağzımızda çok daha fazla çürüğün oluşma nedeni oluyor. Diyet, beslenme, fırçalama alışkanlıkları, fırçamız, kullandığımız macun, aslında birçok faktörü içeriyor bu. Ama biz doktora düzenli gittiğimizde belki macunumuz yanlış, belki fırçamız yanlış. Biz yumuşak bir macunla fırçalamaya çalışıyoruz ama dişlerimizi uğraşmamıza rağmen fırçalayamıyoruz. Hı hı. Ya da belki dişlerimiz çapraşık ve bizim diş ipi, arayüz ipi kullanmamız gerekiyor. Diş ipi kullanmamız gerekiyor. Ve bunu bilmediğimiz için kullanmıyoruz. Aslında birçok hasta ufak ufak
ya da
şeyleri...
yanlış kullanıyoruz. Çünkü aynen, diş ipinin kullanımı da çok önemli,
evet,
değil mi?
Evet. Ufak ufak şeylerden aslında hayatımızı etkileyecek çok büyük rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Hı-hı. Belki macunumuzu değiştirecek doktorumuz. Bizim için daha uygun. Mesela hassasiyet olan kişilerde farklı macun seçenekleri var. Bunlarla hassasiyet olan kişiler, inanın, dişini fırçalamıyor. Çünkü bu çok zor. Evet. Ama biz diş hekimliğinde yeni çıkan teknolojik ürünlerle bunu yarım saatlik uygulamalarla ya da değişik haftada bir uygulamalarla bir ayda yok edebiliyoruz. Çok azaltıyoruz. Hasta bu hassasiyetten dolayı bize gelmiyor. Dişini fırçalamıyor ve diş eti hastalıkları, çürükler çok daha fazla rahatsızlıkları, hastalıkları nedeni oluyor.
Diş eti hastalıkları derken diş eti çekilmesi midir? Nedir o diş eti hastalıkları?
Diş eti hastalıkları dişin etrafındaki yapıların bütün deforme hastalıkları.
Olması.
Evet, hastalıkları. Hı. Bu çekilme de olabiliyor. Ya da buradaki ilk önce plaktan başlayan, daha sonra enfeksiyon oluşuyor. Mesela bunların diş etleri daha kırmızıdır. Kırmızı. İlk önce kırmızı. Ben rahatsızım diyor ve kanıyor. Fırçalarken kanıyor. Bu çok basit bir şey değil aslında. Ben zordayım. Bana bir bak demek istiyor. Hı-hı. Sonra bu kanamadan sonra oradaki şişlikler azalıyor ve diş eti çekilmeye başlıyor. Ve enfeksiyon dişin etrafındaki kemiğe kadar yayılıyor. Ve dişimiz hiç rahatsızlığı olmadığı, çürüğü olmadığı halde sallanmaya başlıyor. Çünkü destek dokusu, dişin etrafındaki destek dokusu rahatsızlanmış, hı-hı, ve azalmış ve dişimiz çekilmek zorunda kalıyor. Bence diş eti hastalığının, hani dişin çekilmesi tamam hasta için büyük yıkım. Ama ağız kokusu bu hastalardaki çok daha yıpratıcı, evet, ve günlük yaşam kalitesini etkileyen bir durum.
Çünkü belki kendi de hissetmiyor o kokuyu, edebilir, sadece karşıdaki. Etmeyebilir. Evet, hissediyor. Peki şimdi hafta dolayısıyla, ağız ve diş sağlığı haftası dolayısıyla amaç farkındalık yaratmak mıdır? Ne yapılır o hafta kapsamında?
O haftada okullarda taramalar yapıyoruz. İlkokullarda, anaokullarında, küçük yaş gruplarında taramalar yapıyoruz. Bu taramalar aslında çok önemli bence. Çünkü çocuğumuzu ya da minik oğlumuzu, kızımızı hep rahatsızlığı olduğunda diş hekimine getirirsek, diş hekiminde hissedeceği duygu her zaman bir rahatsızlık.
Evet.
Ama hiçbir şey olmadığında, bir tarama anında, çünkü oyuncaklarla gidiyoruz, dolgular yaptırıyoruz onlara ya da dişleri, yumurtaları fırçalatıyoruz macunla, hı hı, hani ne kadar beyazladığını görmesi için. Ve öyle eğlenceli ortamda diş hekimi olarak bıraktığımız duygu çok daha mutlu bir duygu. Ve aslında bu onun bütün hayatı boyunca devam edecek bir duygu.
Evet.
Biliyoruz ki artık günümüzde iyi bir dişe, iyi bir estetik gülüşe sahip olmak çok da zor değil. Bazen insanlar bununla doğuyorlar, çok şanslılar. Bununla, hı-hı, doğmayan insanlar var ya da zamanla bu bozulabiliyor. Ama küçük yaşta diş hekimi kontrolüyle çok küçük yaşlarda çok iyi, hem estetik hem fonksiyonel hem de beyazlık, her açıdan daha sağlıklı dişler ve kişinin aslında diş hekimine gelmek, dişini fırçalamak hayatının bir parçası oluyor. Bize bazen hastalar geliyor, çok basit lekelenmeler var ama hasta dişinde herhangi bir beyazlatma ya da fırçalamanın bir etkisini görmediği için devam etmiyor. Biz lekeleri uzaklaştırdığımızda dişlerin renkleri, formları ortaya çıkıyor ve, hı-hı, hastamız fırçalamaya başlıyor.
Evet.
Motive etmiş oluyoruz, motivasyonu artırmış oluyoruz. Aslında rutin diş hekimi kontrollerinin bence en önemli yanı hastaların bu fırçalama kontrollerinin olması.
Evet, ve bu rutinler ne kadar? 3 ay mıdır, 6 ay mıdır, 1 yıl mıdır?
Mesela çocuklarda 6 ay.
Hı hı.
Ama erişkinlerde 1 yıl olabilir. Belli dönemlerde mesela yapılan implant tedavilerinde 3 ay, 6 ay onlar belirlenir. Ama genelde 1 yıl içerisinde olabilir. Genç erişkinlerde bu 25 yaşına kadar bu 6 ayda bir olması gerekiyor. Çünkü oluşan çürükler çok hızlı ilerliyor ve karyojenik bir ortam var. Çürük indeksi çok yüksek bu hastalarda.
Hı hı.
Ama zaman ilerledikçe, ben hastalarıma şey diyorum, 30'u bulursanız daha yavaş ilerleyecek. Zaman ilerledikçe bu dent içindeki tübüller ve dişin siniri,
yani
dişin siniri birazcık, hı hı, evet, geriye çekildiği, hı hı, için oluşan çürükler hızlı ilerlemiyor. En, evet, önemlisi bu.
Evet,
yani gençlik
için
ve çocukluğu iyi geçirmek.
Evet. Diş sağlığımızın evet, önemini bilip ona göre, evet, bir an önce.
Bu en fazla şeyde ortaya çıkıyor. 60 yaşlarında.
Hı-hı.
Bu bizim genç erişkinlik ve erişkinlikte çocuklukta yaptığımız diş hijyen çalışmaları veya dişimizi fırçalamamız 60 yaşına geldiğimizde inanın dramatik olarak farklı oluyor.
Hı-hı.
Fırçalayan ve fırçalamayan. 60 yaşımıza geldiğimizde kaliteli bir hayat
onun
sürmek istiyorsak.
Takma diş kullanıyoruz 60
kullanmamak
yaşından sonra.
Için, kullanmamak için aslında 60 yaşı 70 yaşındaki kişiler de inanın kullanmak istemiyorlar artık. Yani bu takıp çıkan hareketli protezleri hiç istemiyorlar. Yani daha
yapıyorlar,
kaliteli.
İmplant mı yaptırıyorlar?
Evet. İmplant istiyorlar, inanın, takıp çıkmayan. Çünkü hayatımızın kalitesini çok,
evet,
etkileyen,
evet,
bir durum.
Evet.
Takıp çıkan bir proteze sahip olmak inanın, hı-hı, çok zor. Özellikle dişleri.
Görüntü de farklı oluyor,
evet,
zaten değil mi?
Evet, evet.
İmplantla protez arasında ciddi fark var.
Çok fark var.
Hı-hı.
Bir de dişinin olmaması bir kişinin psikolojik olarak çok etkileyen bir durum. Ben hastalarımdan hep gördüğüm için hiç dişinin olmaması, inanın bir diş bile, hani dişim var ama hiç dişi yoksa bu psikolojik olarak bir çöküntüye neden oluyor. Çünkü hiç dişi yok. Evet. Ve ne kadar çiğneyeceğini bilemiyor. Hı hı. Çenesini nasıl kapatacağını bilmiyor. Aslında dişlerimiz bize o kadar çok şey sağlıyor ki.
Evet, ama tabii ki bunlar yetenekli ellerde. Çünkü diş hekimlerinin o el ve parmaklarının çok iyi kullanıyor olmaları gerekiyor galiba. Farklı özellikleriniz, farklı yetenekleriniz var bu konuda.
Evet, ellerimizi yetenekli olmamız gerekiyor. Aslında bunun için üniversite çağlarından itibaren birçok ders alıyoruz. Gerçekten uzun süren bir eğitim dönemimiz var. Daha sonra uzmanlık dönemimiz var. Tıptan birazcık daha farklı, çok daha zor, yıpratıcı dönemler var. Okuldaki ödevlerimiz çok çok fazla. Şimdi okuyan öğrenciler ve daha sonra uzmanlığımız çok daha zor. Çünkü çok ufak bir ağzımızın içerisinde çalışıyoruz.
Evet, ustalıkla kullanabilmek evet. Çok önemli o daracık mekanda.
Evet, ve her hasta yeterince ağzını açamıyor, açık tutamıyor. Ya da görüş açısı çok farklı olabiliyor. O yüzden aslında hekimlik gerçekten çok zor. Bir de iletişim becerimizin çok
iletişim
iyi olması
bir
gerekiyor.
De estetik anlayışının çok yüksek olması gerekiyor galiba evet. Diş hekimlerinin değil mi? Çünkü protezlerde söz ettik az önce. Protez istemiyorlar, implant istiyorlar dedik. Çünkü o da estetik amaçlı estetik bir amaçlı. Anlamda da.
Aslında diş hekiminde de bir paradigma kayması var. Biliyorsunuz hı-hı. Paradigma kayması mesela önceden araba dendiğinde at arabası düşünüyordu. Ama şimdi aklımıza gelen bir normal dört tekerlekli araba. Eskiden diş hekimi dendiğinde sadece dolgu yapan, çürük temizleyen olarak düşünülüyordu. Yani ona hastalığını yok eden kişi. Ama şimdi daha estetik bir bakışla evet. Çok farklı şeyler bekleniyor. Gülüş tasarımları, çok basit uygulamalarla daha güzel dişler, daha beyaz dişler. Bunların tümü artık diş hekimlerinden bekleniyor. Bence diş hekimliğinde en büyük fayda internetin günümüzde bütün mesleklerde olduğu gibi diş hekimliğinde de çok yaygın kullanılması, teknolojik aletlerin kullanılması, bunda CAD/CAM, bilgisayarla planlamalar, fotoğraf, dijital, bilgisayarla işte ekran üzerindeki planlamalarımız, videolar. Bunların tümü aslında hastalar için çok daha kolay ve ulaşılabilir estetik çözümlere ulaşmalarını sağlıyor.
İşte şimdi bu kadar estetik çözümlere ulaşmalarını sağlarken, hastalarınızı mutlu etmeye çalışırken sizin de mesleki olarak karşılaştığınız bir takım zorluklar ve rahatsızlıklar var. Örneğin saatlerce ayakta kalıyorsunuz. Bunun size getirisi var ilerleyen yıllarda. O aletlerinizin sesi, belki biz onu bir saat duyuyoruz ama siz onu bütün gün o sese maruz kalıyorsunuz. Belki de ilerleyen yıllarda bu sizde farklı işitme kaybına sebebiyet evet. Verebilecek bazılarını mutlu ederken sizin karşılaşacağınız zorluklar bunlar
evet.
Aslında.
Aslında en önemlisi doğru çalışmak, doğru hı. Oturma pozisyonu. Bunları hep çalışıyoruz hı. Klinikte. Asistanımızla birlikte çalışmak. Önceki yıllarda mesela hep ayakta çalışıyorduk. Artık oturuyoruz hı hı. Ve daha dik pozisyonda artık ünitlerimiz, her şeyimiz hastaların oturduğu ünitler buna elverişli durumda oldular. Belki hastanelerde çok buna dikkat etmiyor olabilirler ama hı hı. Yine de bence bunu düşündüğümüzde yapabileceğimiz bir şey var. Bunu araştırıp dediğim gibi internette her şey var. Yani oradan bakıp hani eğitimlerle, basit eğitimlerle aslında daha sağlıklı olarak devam edebiliriz. Çünkü biz sağlıklı olmazsak hiçbir şey olmaz.
Evet.
Değil mi? Ben kesinlikle, öyle düşünüyorum.
Kesinlikle öyle.
Yani birlikte çalıştığımız kişiyi de eğitmemiz aslında bize bağlı. Hı hı. Nasıl bir dizayn, her şey çalıştığımız ortamdaki aletlerin yani ona göre dizayn edilmesi, ona göre bizim yerleştirmemiz gerekiyor
evet,
belki de.
Evet, evet. O alet ve malzemeler de çok önemli tabii ki. Olmazsa evet. Olmazlarımız.
Malzemeler de çok önemli ve kullandığımız birçok malzeme yurt dışından geliyor, ithal. Hı-hı. Türkiye'de yapılanlar
onun için
çok
biraz
çok
pahalı aslında değil mi diş evet. O baktığımızda.
Onun için biraz pahalı. Ama her şey alette değil. Önemli olan her zaman insan faktörü.
Evet.
Bir diş hekiminin...
Memnuniyet.
Evet, mutlaka bir hastayla, adı üstünde, kişi normal değil. Yani bir rahatsızlığı varsa gelmiş. Ona bu hissiyatı düşünerek yaklaşmamız gerekiyor. Hı-hı. Bir insanla çalışmak ve bir hizmet sektöründe olmak. Çünkü bir kaza almaya gittiğinizde elinizde bir ürün var. Bu kazak. Ama biz hizmet veriyoruz. Bunu elle tutamazsınız. Sadece karşılıklı bir memnuniyetin olması gerekiyor. Hasta bizim ne kadar neyi bildiğimizi bilemez ki. Evet. Benim ne kadar implant bildiğimi hasta bilebilir mi?
Evet.
Bilemez.
Evet.
Ama sadece hastanın istediği iyi bir iletişim. Belki sıkıntılarını anlatmak. Aslında bizim bu konuda en dikkatli davrandığımız kesim estetik uygulamalar. Hı-hı. Çünkü burada çok çok iyi algılamanız
evet,
lazım.
Evet.
Bunun için biz mesela bir video çekiyoruz ve burada 10 tane soru var. İşte teknoloji nerede devreye giriyor? Hı-hı. Burada hastaya hemen hemen aynı şeyleri farklı açılardan soruyoruz. Çünkü bazen hasta o kadar heyecanlı oluyor ki bize söylemek istediklerini tam söyleyemiyor ya da unutuyor.
Onun soruyu da mı farklı şekilde? Yani bir soru aslında farklı şekillerde.
Yok, 10 farklı soru.
10 farklı soru.
Ama amaç evet, hep aynı. Hı-hı. Hastamız bizden ne bekliyor?
Evet.
Ve bunlarla ben mesela hasta gittikten sonra da bunları devamlı seyrediyorum. Çünkü hasta bize anlattı. Biz bir noktayı unuttuk. Notu almadık. Nasıl hatırlayacağız?
Hı-hı.
Ona göre bir dizayn yapmamız gerekiyor. Videolar mesela çok kullanıyoruz.
Evet.
Hasta kayıtları oluşturmada. Şimdi büyük röntgenlerimiz var, Hı-hı. CT'lerimiz var. Aslında diş hekimliği bence çok çok iyi yerde. Ve
çok özel bir hizmet veriyorsunuz bu anlamda gerçekten.
Dünyada çok iyiyiz.
Ne güzel.
Ben hep bunu düşünüyorum diş hekimliği olarak. Bir yurt dışına gittiğimde her zaman göğsüm kabarıyor. Çünkü biz gerçekten hani çok çok iyi hekimleriz. Ve çok çok iyi olma yolunda devam ediyoruz.
Evet, aşamaları kat ediyoruz diyorsunuz evet, ülke olarak. Bir son cümle buyurun.
Evet, bu amaçla biz kurduğumuz Hitit Güneşi, hep buradan gururla bahsediyorum. Benim de başkanı olduğum devamlı eğitimlerle aslında diş hekimliğini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?
Hitit Güneşi nedir dinleyicilerimize?
Evet.
Dernek midir?
Hitit Güneşi bir çalışma grubu olarak oluşturulmuş. 15 diş hekiminden oluşuyor ve bizim mottomuz daha ileri. Her zaman daha ileri ve duvarları olmayan bir üniversite olarak düşünüyoruz.
Ne güzel, size o zaman daha ileri. O yolda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz program konuğumuz olduğunuz için. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığı haftanızı da yeniden kutluyoruz.
Çok
sağ
teşekkür
olun, var olun.
Nilgün Hanım, sağ olun.
Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Dururum aşkıma öyle düşman ki, geriden beni sev, dön dilemem ki.
Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki, geri dön beni sev, dön diyemem ki.
Kaderim. Nisan ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var?
Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var?
Aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki.
Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki.
15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Hemen merhaba diyoruz kendisine.
Ben de sizlere Münih'ten merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Buket Barlas Vehter, Almanya'da 18 Kasım tarihinde tüm ülke genelinde kitap okuma günü etkinlikleri yapıldı. Bize neler aktaracaksınız bu günle ilgili? Kimler katıldı? Nasıl bir etkinlikti? Amacı neydi acaba?
Evet, geçtiğimiz hafta Cuma günü Almanya'daki tüm okullarda, ayrıca tüm okul öncesi eğitim merkezlerinde kitap okuma etkinliklerine yer verildi. Okulların dışında çeşitli dernekler ve kuruluşlar tarafından da okuma etkinlikleri düzenlendi. Kitap okuma günü etkinlikleri 13 yıldır yapılmakta Almanya'da. Aslında bu etkinliğe PISA araştırma sonuçlarından dolayı başlandı da diyebiliriz.
PISA özellikle, araştırmaları.
Evet, evet. Özellikle araştırmanın yapıldığı ilk yıllarda Almanya'daki öğrencilerin başarı seviyeleri pek yüksek değildi. Bilindiği gibi PISA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından 3'er yıllık dönemler halinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma.
Evet.
Matematik, okuma becerisi ve fen bilimleri alanlarını kapsamakta. İlk kez 2000 yılında yapılmaya başlanan PISA araştırması sonucunda Almanya'nın ilk sıralarda yer alamaması özellikle o dönemde ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı. Hatta ortalamanın yabancı kökenli öğrenciler yüzünden düştüğü de dile getirilmişti. Yapılan araştırmalar gerçekten de Almanya'da yaşamakta olan yabancı kökenli ailelerde kitaba ve kitap okuma alışkanlığına yeterince önem verilmediğini ortaya koymakta. Zaten okumak, okuduğunu anlamak ve bunu doğru bir şekilde yorumlayabilmek öğrencilerin okul başarısı için kaçınılmaz bir durum. Uzmanlar okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki yakın ilişkiye yıllardır dikkat çekmekteler. İşte tüm bu nedenlerden dolayı 13 yıl önce çeşitli kuruluşlar bir araya gelerek ülke çapında kitap okuma günü etkinliğini başlatmış oldular.
Peki her dilde mi yapılıyor bu etkinlik?
Aslında Almanca ağırlıklı olarak yapılıyor ama diğer dillere de yer veriliyor. Şöyle ki her yıl Kasım ayının 3. Cuma günü yapılıyor bu etkinlik. Amaç kitap okuma alışkanlığının önemine değinmek ve aynı zamanda okuma etkinlikleri düzenleyerek öncelikle çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlığını edinmelerini sağlamak ve böylece Almanya'daki öğrencilerin okul başarılarının arttırılarak yapılan PISA araştırma sonuçlarında Almanya'nın daha üst sıralarda yer almasını sağlamak. Tabii ki kitap okuma alışkanlığı yılda bir kez yapılan bir etkinlikle edinilebilecek bir alışkanlık değil. Ama yine de bu tip girişimlerin toplumdaki hassasiyeti arttırma özelliği de olabiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü bir tek okullarda değil birçok yerde okuma etkinlikleri düzenlendi. Kitap okuyan gönüllü sayısı 130 bin civarındaydı. Her yıl olduğu gibi birçok politikacı, kültür, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü kişi de kitap okuyarak dinleyicileri adeta büyülediler. Küçük, büyük 2 milyon civarındaki dinleyici kendilerine okunan bu kitaplardan faydalanmış oldu. Ayrıca Almanya'da yıl boyunca birçok kütüphanede, birçok dernekte düzenli olarak okuma etkinlikleri veya masal saatleri düzenlenmekte. Ağırlıklı olarak Almanca olsa da aynı zamanda diğer dillerde de yapılmakta bu okuma etkinlikleri. Münih'te Gizin Kütüphanesi'nde yıllardır Türkçe kitap okuma etkinliği düzenlenmekte. Münih Şehir Kütüphanesi'nde Türkçe yayınlardan sorumlu olan Gülay Savaş'tı. Ayda bir kez Oyna, Gül, Konuş isimli bir Türkçe kitap okuma etkinliği düzenlemekte. 3 ile 5 yaş aralığı çocuklar için yapılan bir etkinlik bu ve giriş ücretsiz. Örneğin bu hafta Cuma günü saat 16 ile 17 arasında Münih'teki Gizin Kütüphanesi'nde yapılacak bu etkinliğe çocuklar da aileleriyle birlikte katılabilirler.
Evet, ne güzel. Tüm dünyaya yayılması dileğiyle çok teşekkür ediyoruz size sevgili Buket Varlas Vehter. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi yayınlar.
Sağ olun.
El ele okul yolunda, anneler.
sihirli sözcükler. ...15.41'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün mazeretten söz edeceğiz. Çünkü bir mazeret kültürümüz vardır evet. bizim, değil mi? Hiç zorlanmayız da. Seviyoruz. Her birimizin mutlaka bir mazereti vardır, olmuştur.
Aslında sıklıkla iki tane Arapça kelime bunlar. Mazeret ve bahane. Biz ikisini birbirine karıştırabiliyoruz. Bahane hiç olmadığı halde enililen mazeret. Mazeret de gerçekten aslında var olan bir takım dış koşullar ya da iç koşullar, içsel koşulların uygunsuzluğu olabilir. Hani böyle tanımlanabilir.
Ama biz bahane olarak çok kullanıyoruz herhalde.
Evet, bahane, bahanemiz olabiliyor zaman zaman. Bahane de aslında şöyle, içim istemiyor demek ya da dürüstçe bir şeyi reddetmek yerine bir takım bahaneler bularak işte gelemeyeceğim çünkü şöyle şöyle oldu deyip aslında olmayan bir şeyi hani beyaz yalana yakın bir bahaneleştirme yapabiliyoruz. Ama
bu çok küçük yaşta başlıyor herhalde. Örneğin ilkokul zamanımızda elektrikler kesildi, ders çalışamadım, misafirimiz geldi çalışamadım.
Tabii ki kesinlikle. Aslında şunu söylememiz lazım, kültür olarak dil açısından bakarsak yabancıların da zaman zaman zorlandığı bir şey. Bazı kültürlerde olumsuz cevabı net bir biçimde karşıya vermek kolay ve tercih edilen bir yol. Çay içmek ister misin? Hayır, içmem. Bu eğer çok yakınsak ve net bir diyalog içerisindeysek söylenebiliyor zaman zaman. Ama çay içmek ister misin? Az önce içtim. Yok ya, midem iyi değil bugünlerde. Yani içmeyeceğim ama bunun seninle alakası yok demeye gelecek bir takım uzun cevaplar vermeyi tercih ederiz. Biz genellikle...
Mecbur muyuz? Hayır.
Değiliz ama kültürümüz genellikle pozitif cevapları onurlandırırken negatif cevapları görmezden gelmek ister. Çok tercih etmeyiz. Hoşlanılan bir şey değildir. En iyi örneğini yemek davetlerinde görürüz. Özellikle hani çok sevildiğini, misafirin makbul bir evde misafirperverlikle karşılandığını hissettirmek için bir dilim daha börek ister misin? Hayır. Artık hani şurama kadar doldum deyip burnumuzu gösterdiğimiz evet. noktaya kadar ısrar kıyamet devam eder. Hayır cevabı bizde çok kabul edilir değildir. Dolayısıyla aslında temelden gelen bir mazeretleştirme ustalığı sağlıyor bu bize. Başka şeylerden de edinebiliyoruz. Fakat mazeret temel olarak istediğimiz bir sonuca ulaşmamıza engel olan durumlar, bu şekilde kabul edilen ifadelerdir diyebiliriz.
Yükümüzü hafifletiyor belki.
Bir tür teselli mekanizması olarak kullanılıyor. Biraz önce biz program yapımcısı arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. İşte yazı yazmak istiyorum ama mazeretim var, masam dağınık, yazamam demişti bir arkadaşımız. Dolayısıyla çeşitli
mazeretim var, asabiyim ben.
Evet, asabiyet zaten temel mazeretimiz son zamanlarda.
Peki niye mazeret yaratıyoruz ki?
Temel olarak... Şöyle söyleyebiliriz, hepimiz insanız ve herhangi bir hedefe yöneleceğimiz zaman iç dinamiklerimizi, iç durumumuzu, ruh halimizi, duygu durumumuzu, hissettiklerimizi bir düzenlememiz gerekiyor. Fakat biz bu düzenlemeye yeterli enerji ayıramıyoruz, yeterli güç ayıramıyoruz ve bununla ilgili bir kabul göstermektense sonucu dışarıdaki bir kişiye ya da bir duruma, ona ya da onlara bağlayarak kendi sorumluluğumuzu biraz onlara devrediyoruz ve kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Temelde mazeretin iç dinamiği böyle bir şey.
Zaman zaman başarısızlığın da tembelliğin Tabii. de kılıfı olabiliyor herhalde
Tabii
değil
ki.
Mi?
Zaten giderek sürekli mazerete sığınmanın belli sonuçları var. Bunlardan bir tanesi kişilerde ağır duygusal olumsuz tutumların ortaya çıkması. Mesela kendi dilimizden karşını verelim. Kıskançlık gibi, haset gibi. Yani hani ben yapamadım ama o yaptığı kabul etmek çok kolay olmaz. Ben yapamıyorsam kimse yapamıyordur zaten. O benim durumumda olsaydı görseydik onu diyebilmek. İsteriz, insanız, savunma mekanizmalarımız var. Dolayısıyla giderek birkaç tane durumun nasıl söyleyelim koyulaşmasına, iyice yoğunlaşmasına sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi olumsuz davranışlar, olumsuz düşünme alışkanlıklarıdır aslında. Dolayısıyla davranışlar çıkar. Bir diğeri tembellik. Bir diğeri başarısızlığın kabulü, ki bunların hepsinin arkasında aslında tek bir şey var, kurban kimliği.
Hı hı. Bilgisizlik belki, değil
mi? Bilgisizlik aslında cehalet diyebileceğimiz yetinme durumu. Evet. Yani edinmek, herhangi bir bilgiyi edinmek, o sorumluluğu yerine getirmek yerine edinerek kendini pasifleştirmek, edilgin hale getirmek. Bu, hı hı, da karşılaşılan sonuçlardan biri. Ağır sonuçlar bunlar. Dolayısıyla hepimiz insanız, mazerete yönelebiliyoruz. Fakat bunu bir hayat alışkanlığı haline getirdiğimiz durumlar olabiliyor. Bazı rollerimiz olabiliyor. O rollerde mesela sürekli bunu dile getirebiliyoruz. Mesela öğrencilik aslında sadece okul ya da sınıfın içinde olma hali değil. Genel olarak bir şeyi öğrenmeye ihtiyaç duyduğumuz durumlarda mazeretçi tarafımız harekete geçebiliyor.
Bir tür yalan aslında.
Evet, talepkarlığın adı aslında. Evet. Yani benim yerime sen yapmalıydın, neden yapmadın? Benim bununla ilgili güzel bir hikayem vardır. Annem hep bana anlatır. Ben küçükken yolda düşersem dönüp anneme senin yüzünden dermişim. Şimdi hani çocuk refleksi, çünkü o anda düşmenin getirdiği o acı ve şaşkınlıkla baş edemeyen, ben hatırlamıyorum söylediğimi, demek ki hani 5 yaş ve 6 diye düşünebiliriz. Evet. O şaşkınlıkla o kaybetme, kendine yeterli halden yetemez hale gelmeyi birine kızarak atlatmaya çalışmak aslında yaptığım
ama şey. Ama eğer 5 yaşında bu düşünülebiliyorsa,
yetişkinken çok daha iyi. Artık daha ustalıkla yapıyorum sanırım. Zaten akıllı insan mazeretim var demek yerine benim bir mazeretim söz konusu değil, durum böyle diyecektir ve böyle sunacaktır. Yani o noktada aklı kullanmak lazım ve mazerete ilişkin ilk refleks aslında dürüstlük.
Evet. Bir mazeret bir başka mazereti doğuruyor aslında.
Dizi halinde geliyorlar genellikle ve bir rolde, örneğin öğrenci olmak gibi. Mesela çalışanlar da hadi eğri oturup doğru konuşalım.
Konuşalım.
Memuriyet güzel bir mazeret, nasıl söyleyelim, eğitimi verir. Hani herhangi bir devlet dairesinde çalışmaya başlayan, bununla ilgili edebiyatta da pek çok karakter de var. Devlet dairesinde çalışmaya başlayan taze memurun idealizmi giderek daha tecrübeli memurlar tarafından yönlendirilir ve ustalıklı mazeretleri öğretilerek işin bu şekilde idare edilmesi sağlanır. Yani hani bir yerde değişiklik yaratmak hakikaten çok güçlü. Bu anlamda hem dürüst olmayı hem de çok sağlam bir öz denetim kurmayı sağlıyor, gerektiriyor. Yani bu öz denetim, iç denetim bambaşka bir alan. Ve bütün mazeretlerin aslında, nasıl söyleyelim, şu çocukların oynadığı üfleyince balon olan sabunlu sular vardır. Hı
hı, evet.
Sağlam bir öz denetim ve öz saygı bütün mazeretleri o balonlara çeviriyor.
Hı.
Çünkü alternatif bir tutunacak yeri kalmıyor. Öz denetim yani ne demek? İşte kendimizle ilgili temel olarak herhangi bir alanda kendimizle ilgili karar vereceksek ya da bir başka duruma ilişkin bir gözlemde bulunuyorsak, bir karar vereceksek ilk önce tarafsızca dinlemeyi ve görmeyi seçebilmek. Bu çok sağlam bir irade kası demek.
Evet.
Böyle bir başlangıç öz denetim. Arkasından düşünme sürecinde ve değerlendirme sürecinde yeniliğe açık olmak demek. Yani tutunmamak.
O zaman mazeretten kurtulmanın yolları aslında, evet, evet, bunlar. Evet.
Ve ne kadar mesela bağlanmayı tercih ederiz, değil mi? Ailemize bağlıyız, hı hı, eşimize bağlıyız, çocuklarımıza, işimize bağlıyız, ülkemize bağlıyız. Fakat bağlanma konusunda bile bir öz disiplin, bir öz denetim gerekiyor. Çünkü bağlanmak giderek duygusal açlıkları gidermeye yöneldiği için nerede güçlü bağlar kuruyorsak oraya çok özenli bakmamız gerek.
Hı hı.
Aksi takdirde durum, sevdiğimizi bir futbol takımının fanatiği gibi sevmek,
evet,
durumuna getirir bizi. Ve bu öz denetim konusunda örneğin öfke gibi bütün mazeretlerin en güzel mayalayanı, evet, çoğaltanı bizi oraya kadar götürür mesela. Öfke gerçekten kişinin kendi kontrolünü yitirdiğinin en güzel göstergesi.
Evet. Şimdi tabii bu anlamda baktığımızda kadınlarda mı çok daha fazla, erkeklerde mi çok daha fazla? Nasıl gözlemleyebiliriz ki?
Aslında cinsiyet...
Çünkü öfke olarak baktığımızda hani sanki erkeklere daha çok yakıştırılırmış gibi düşündüm.
Yok, duygu durumları cinsiyeti değiştirmiyor fakat duygu durumunun ifadesi cinsiyetlere göre değişiyor. Dolayısıyla öfkelenmek herkeste var fakat öfkeyi dile getirmek, mesela fiziksel bir davranışa dönüştürmek erkeklerin daha çok öğrendiği bir davranış modeli.
Evet.
Kadınlarınki de daha çok kendilerinden, eşyalardan ya da güçlerinin yetebildiğinden çıkarmak gibi, maalesef hani bunu söylememiz gerek.
Evet.
Aile içi şiddet öyledir zaten. Hani eğer koca eşini dövüyorsa, eşin de yakın çevresine şiddet göstermesi beklenen davranışlardan olabiliyor. Mesela çocuklara karşı gibi.
Hı hı.
Bu tamamen artık hani cinnet sınırında bir durum. Hani bu tedavi edilmesi gereken bir süreç. Eğer hı hı. bir duygu durumu bir başkasına fiili zarar verecek ölçekte aşırılaşıyorsa, o zaman bizim söylediklerimiz çok hafif kalır. Yani gerçekten konunun uzmanı, destek alabileceği bir danışmana başvurup tedavi edilmesi gerekir.
Eyvah eyvah, bir mazeret bizi ta oraya getirdi.
Ama işte
aslında
bu yüzden
sığınmamak lazım değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle bu yüzden basit mazeretleri çocuklara özellikle anne babalardan öğreniyorlar çocuklarda,
evet.
Sonuçta. Çocuklara mazeret göstererek bir duruma nasıl söyleyelim, kaçarak hı-hı. aslında bir durumu kabullenmesini bekliyorsak eğer, o çocuk da bunu öğreniyor. Mazerete sığınmak. Yani biz akıllı insanlarız. Niye bunu yapıyoruz?
Hı hı.
Ama böyle işte, yani şartlar böyle. Yoksa ben yaparım. Niye? Çünkü içimizde bir güç var. Ve biz bu gücü organize edip bu şartları düzenleyebilmeliyiz. Her şeyden önce en azından kendimizden başlayarak. Örneğin örnek aldığımız insanların azmini örnek alalım ama hedeflerini değil. Mustafa Kemal Atatürk çok sevdiğimiz biri. Azmini örnek alalım ama bugün tekrar bir önderlikte bir kurtuluş savaşı biz öne çıkalım yapalım diyecek olsak olmaz. Yani aynı hedefi kopyalayamam.
Evet.
Ama aynı azmi esinlenmek için kullanabilirim. Mazeretleri yok etmenin yolu da budur aslında. Bu öz denetimin de öz saygının da temelinde var olan bir şey. Hayatımızda örnek aldığımız, etkilendiğimiz insanlar, annemiz, babamız, bir manevi liderimiz, her kimse yani hı hı. inancımıza dayalı olabilir, siyaseten olabilir, çok sevdiğimiz doktorumuz olabilir.
Hı hı.
Sonuçta o insanların kendilerini hayatta nasıl var ettiklerine bakıp onların azimlerinden faydalanmak, hayattaki duruşlarından faydalanmak ve kendi hedeflerimize bakabilmek. Eğer hı. kendi hedefime bakmıyorsam mazeretlerim birken bin olur. Ben babamın istediği meslekte başarılı olmaya çalışırken mazeretler çok olacaktır doğal olarak.
Eyvah eyvah. Biz mazeretsiz günler dileyelim. Evet, öz denetim ve öz saygının hakim olduğu güzel günler dileyelim. Ve çok teşekkür edelim.
Ben
bugün
teşekkür
için
ediyorum.
Size sevgili Elif Berna Kutlu'ta. Haftaya yine köşemizde birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Programı sizler için Didem Öztaş, Beşi Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, Meltem Afşar ve Cihan Aydın. Doğan vardı kumanda masasında. Ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.